Disko Psiko'da Özge Disko'yla yine bugün birlikteyiz. Selam Özge.
Merhaba, merhabalar. Herkese merhaba.
Bu şeyin sezonun son programı galiba. İzmirliler çünkü yazlık yapacaklar. Yazlık. Özlemcim official da gitti yazlığa. Bu hafta sonu okulların kapanmasıyla yazlığa gidiyor. Biz artık Durutella Pınar'la götüreceğiz. O belki çakma psikolog taklidi yaparak böyle şuydu, şu şekilde diye.
Canım ben telefona falan bağlanırım gene size isterseniz.
Yok yok. Hepimiz tatil yapalım birazcık.
Yani benimki tabii yazlık olayı değil de Altun'da yıllık izni var. İşte bayram sonrası zaten 3-4 hafta oluyor kalıyor geriye ya da 5 hafta gibi bir şey. Eylül başında daha rutine
evet, yeni
giriyoruz.
Yayın dönemiyle birlikte evet. Hem sen yeni konuklarını...
Yeni konuklarla. Bu arada şey yapacağım. Arkadaşlarımla işte görüştüm. Mesela bu mobbing konusundan isteyenler vardı. Mobbingle ilgili görüşmeyeceğim evet. Bir arkadaşım.
Ben biraz daha ikinci plana giderim. Sen psikolog arkadaşlarınla
işte onlarla devam da edersin. Şeyi ayarlayamadık. Onlar da yaz dönemine girdikleri i̇şte, evet. için şey,
şimdi yeni
denk gelmek zor
dönemiyle
oluyor.
Eylül'le birlikte artık daha böyle kapsamlı, daha
evet, inşallah şey, daha otur. Bir jingle yapalım falan geldiğimizde.
Falan böyle Eylül'e bomba gibi geliyor.
Evet,
disco psiko. Dinleyelim
daha güzel evet. Yardımcı olalım.
Ah ne güzel, bize de böyle 3 ay izin verirlerdi kurumsalda.
Bak şimdi İspanya'ya ben gidiyorum çünkü 2 hafta malikaneye değil mi acaba?
Ha, vallahi 2 hafta değil mi?
Güzel güzel gidin, size de iyi gelecek.
Güzel güzel evet.
Yoğun bir dönem oldu ya, yani az ya. Buz değil yani, siz de çok yoğun çalışıyorsunuz. Disiplin işi yani bunlar.
Çok.
Ve
ama iyi bir yayın dönemi oldu bu bir sene boyunca. Hakikaten mesela birçok programımız oldu. Şimdi evet. Eylül'den sonra daha da artıyor program. Sayımız artıyor,
tabii.
insanlarımız artıyor.
Evet.
Yazar sayımız artıyor filan.
Evet, evet.
Artık Radyo Karavan bir
oturuyor.
De evet, radyokaravan.com hem görseli hem içeriği olarak da artık çok geliştiriyoruz onu. Bir de bağımsızradyo.com almış bugün şey bizim Umut Bahçekapı. Hmm. Evet, artık bağımsızradyo.com'dan da radyokaravan.com'a.
Öyle mi?
Bir
isim o da var
o da
yani.
İsmimizin bir parçası
onu
oldu.
Onu yazınca da sizin sayfa geliyor.
Öyle olacak.
Çok güzel.
Evet.
Harika.
Evet, evet.
Bunlar çok güzel haberler.
Güzel haberler abi. Ne güzel işte. Mis.
İnşallah böyle devam edecek.
Evet.
Dinleyiciler de sahipleniyoruz. Yani bir aile gibi görüyorum ben bu.
Eksik burun. Olmasınlar
evet.
Hakikaten.
Yani onlar da hep bir arada birbirimizle besleniyoruz. Birbirimizle büyüyoruz, gelişiyoruz.
Evet.
Programlarınız evet. Hakikaten ben yani Radyo Karavan'la geçen Kasım ayında falan tanıştım. O zamandan beri bakıyorum bir sürü yeni program oldu. Sayfa değişiyor, gelişiyor.
Evet.
Katılımcılar, seyahatler artıyor. Güzel bir şey yapıyorsunuz.
Güzel güzel abi daha evet. Ne olsun işte. Baksana ne halde
aynen.
Dünya. Baksana şeyler LGBTİ yürüyüşü onur yürüyüşünde evet. Amerika'da 50 kişi yok yürüyüşte değil eşcinsel kulübe girip 50
kulübü
kişiyi öldürdüler. Bizim
ya.
Burada da şey yapılacakmış onur yürüyüşünü Alperen Ocakları basacağız diye haber
öyle
vermiş.
Mi?
Ama olacak şey değil ya, böyle bir dönemde psikolojimizi iyi tutmamız gerekiyor.
Kesinlikle.
Ve bugünkü konumuz da senin konunda daha doğrusu psikolojiyle ilgili mevzularla ilgili film önerileri.
Evet, ben bugün bu programda ne yapalım diye hani şöyle bir düşünürken ya dedim hani 13. program oluyor, bir dönemi bitiriyoruz gibi, yaza da giriyoruz. Epey de ciddi konuları konuştuk aslında, hani esprili konuştuk, güldük eğlendik ama bayağı dokunduk hani özden bence dinleyicilerimize.
Dokunduk dokunduk.
Önemli
evet.
Konuları ele aldık. Bugün de dedim biraz böyle keyifli bir şey olsun.
Hı hı.
Yaza girerken bu konuştuğumuz konularla ilgili ilişkilendirebilecekleri mesela filmleri biraz bahsedeyim.
Çok güzel.
Dedi.
Yalnız bunun için kalem kağıtlarınızı hazırlayın.
Evet. Evet, kalem kağıt olursa. Gerçi şöyle söyleyeyim, ben aslında hani film uzmanı falan değilim. Hani teknik anlamda değil bu seçtiğim filmler. Konular uyuştuğu için seçtim.
Abi tabii çok önemli.
Çünkü o gözüm yok, o uzmanlık değil benim alanım. O yüzden de seçtiğim filmlerin belki de film değeri ya da hani teknik değeri çok
ama
yüksek
konuları
olabilir.
Bizim senin Disko Psiko'da
evet.
Bahsettiğimiz
evet,
senin
evet.
De uzmanlık alanına giren psikolojik mevzular değil
aynen
mi?
Aynen öyle. Ve sen de bahsettin. Bu haftaki olay gerçekten beni çok etkiledi, üzdü. Bu bomba olayı. Ve LGBT konuları hassas konular.
Evet.
Farklılıklarımızı tolere edebildiğimiz sürece aslında bir arada yaşayabileceğiz biz. Ben öyle görüyorum. benimsemeyebiliriz, aynı şekilde düşünmeyebiliriz ama farklılıkları görebilmemiz, fark etmemiz ve tolere edebilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Biz mesela aile içinde de bunu çok çalışırız. İlişkilerde de böyledir. Birbirimizden farklı olduğumuz zaman ters düşeriz birbirimize. Ama farklılıkları tolere edebildiğimiz oranda da gelişiriz. Daha kaliteli, nitelikli olur ilişkilerimiz. Daha doyumlu olur hayatımız. Toplumsal anlamda da böyle. Farklılıklarımızı tolere edebildiğimiz oranda biz birbirimize uyumlu, huzurlu bir ilişki ağı içinde toplumda var olabiliriz. O yüzden de ben oradaki kaybettiğimiz canlar ya da işte ülkemizde de çok kayıplar var tabii bu LGBT konularında. Bizde de tolerans düşük oluyor ve maalesef biliyorsun çok saldırıya uğruyorlar ve çok canlar kayboluyor. O yüzden de ben biraz bu konulardaki filmlerden başlayayım istedim.
Çok güzelmiş.
Öyle seçtim. İlk film aslında hani bilirsiniz belki 2008 yapımı Milk, Süt diye Sean Penn'in başrolünü oynadığı bir film. Konusu da aslında Amerika'da gerçek bir hayatı anlatıyor bu. Amerika'nın ilk eşcinsel aktivisti olan Harvey Milk isimli kişinin hayatının anlatıldığı bir film bu. Bu kişi kimmiş? Bu kişi ilk defa Amerika'da şehir meclisine seçilmiş olan ve eşcinselliğini saklamadan devlet kadrosunda üst düzeyde yöneticiliğe seçilen ilk kişiymiş bu. 1977 yılında seçilmiş fakat ne olmuş? 1978'de öldürülmüş. Dolayısıyla onun hayatını evet filmleştirmişler. Ve Sean Penn gerçekten çok güzel bir oyunculuk sergiliyor.
Ben onu seyrettim, nefis bir film bu.
Evet, o çok güzel bir film gerçekten. Ve Oscar almış. İkinci Oscar'ını almış Sean Penn bu filmdeki oyunculuğuyla. Bir de film en özgün senaryo ödülü almış Oscar'da. Yalnız tabii şunu da belirtelim, artı 18 bir film bu. Hani çoluk çocuk izlemeyin izleyeceksiniz. Dikkat et, dikkat edin.
Entellik yapayım derken çocukların kafasını karıştırmayalım.
Çocukları cingar çıkartmayalım.
Ay bırak çocukların kafasını karıştırmayı, eşlerimizin de kafasını karıştırmayalım. Şimdi durup dururken de gene var adamlar. Sisteme oturtmuşuz,
oturmuşuz
şurada.
Kafa karıştırmayalım.
İcat çıkarmayalım şimdi.
Birincisi bu.
Milk.
Milk, evet. Bundan sonra Milk filmine bakarken Sean Penn'i görünce aklıma geldi. Yakın bir zamanda da gene Sean Penn'in oynadığı 21 Gram filmini izlemiştim. O da değişik, farklı bir film. O da 2013 yılında bir film.
Daha eski ya, değil mi o
ya? Vallahi bilmiyorum.
Bu hani yanlış ruhun mı? Ruhun gramı değil mi?
Ben yanlış, 2003 olabilir. Yanlış yazmış 2003. olabilir. Almış olabilirim
çünkü
buraya.
Çünkü çok artık bir klasik o çünkü.
Tabii onu. Tabii aynen öyle. Ben o dönemde onu izlememiştim. Merak ediyordum. Alejandro González Iñárritu'nun yönetmenliğinde bir filmmiş. Buradaki tabii ilginç olan şey gerçekten 3 tane farklı yaşam ve 3 farklı görüşte ve duruştaki kişinin hayatının kesişmesiyle ilişkilerin birbirine karışmasından bahsedilen bir film. Bir de yas da var burada. Çünkü kayıp sürecinin de izlenebildiği bir film. İlişki kaybı. Dolayısıyla şey kaybı, can kaybı yani. Bu da gerçekten o anlamda güzel, anlamlı bir film. 21 Gram. Bu da artı 18 ama. İçinde...
Ama bu şey gibi oldu. Kremer Kremer'e karşıyı önermek gibi oldu. Rocky 1 çok mükemmel. Kremer Kremer'e karşı.
Şeyler güzel. Buradaki gerçekten hani hayatımızda bazen canım ben böyle bir insanla nerede karşılaşacağım ki? Hani hiç böyle insanlarla işim olmaz dediğimiz bir anda, hiç de beklemediğimiz bir anda hayatımız bu kişilerle tam da böyle hiç tam da orta göbeğine düşebiliyorlar. Yani.
Evet tabii tabii.
Hayat böyle bir şey. Onu göstermesi beni etkilemişti yani evet. Burada.
Güzel, hayat öyle güzel sürprizleri olan bir müessese.
Müessese evet. Yani işte diyorum ya, bana bu meslekteki deneyimlerim de bana hiç olmaz dememek gerekiyor hayatta. Herkes her şey için gerçekten. bizim için de aynı şey yani. Şu anda bu hayatı böyle sürdürüyoruz ama şuradan Hı-hı. çıkınca ne olacağını
Elbette.
Asla bilemiyoruz.
Elbette.
Ama tabii bir tarafımızda düzen istiyor, sabitlemek istiyor. Sanki her şey aynı kalacakmış gibi planlar, programlar yapılıyor. Hayat öyle devam ediyor. Ama işte böyle filmleri Halbisi. İzlediğimiz zaman da pat diye evet hakikaten bu bize de olabilir diyebileceğimiz noktalarla karşılaşabiliyoruz. Buna benzer bir film de yine böyle şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Buraya almamıştım onu ama Sliding Doors diye Gwyneth neydi kadının soyadı?
Paltrow'un
bir filmi. O da aslında eski bir film, yeni bir film değil. Hayatımızda anlık yaptığımız tercihlerin bizi metronun kapısı açılıyor, sliding doors kapı açılıyor, birinde biniyor öbüründe binmiyor, son dakikada yetişiyor, kapıdan geçiyor, biniyor, Hı-hı. öbüründe da geçemiyor, treni kaçırıyor ve orada kalıyor. Hani bir saniyede olacak olan bir olayın Hı-hı. hayatımızı bize hangi noktalara getirdiğiyle evet. ilgili. O da öyle
bu da
ilgi.
Kremer kremere karşı iki. Ama bunlar güzeldir ya. Bu çok güzel filmdi.
Evet.
Ben de 200 sene önce seyrettiğimde çok etkilendiğim bir filmdi bu.
Şey Sliding Doors.
Evet güzel evet. filmdi. Hakikaten öyle insanın o anda seçtiği. Bir de Run madem Kramer Kramer karşı Aha. üçü de söyleyeyim. Run Lola Run da öyle bir şey.
Run Lola'dan. Bak ben de onu bilmiyorum.
Aa lütfen.
Sen de onu söyle.
İşte o zaten şey Run Lola Run yani. O da Kramer Kramer karşı 3'ün onun 3. bölümü.
O eski mi yeni mi?
Hepsi çok bunların hepsi kült filmler aslında.
İşte bak ben ne zaman uyandım bu film işine.
Olsun olsun güzeldir abi.
Şöyle doktora sürecine girince ben böyle bir tabii kopuyorsun hayattan.
Evet.
Ben normal bir insan fonksiyonlarımı yitirmiş olduğumu
fark ettim.
Bir şey
söyleyeceğim ama sen mesela ilk tanıştığımız gün sen böyle bazı şeylerden bahset filmleri söylemiştin Hı-hı. ve ben onları not almıştım.
Ha, onlardan da şimdi söyleyeceğim bazılarını.
Ha, tamam süper. Hı-hı. Tamam.
Sonra doktora bittikten sonra bir de baktım hayat geçmiş. Neler neler olmuş filmler işte kitaplar şunlar bunlar.
Hızlandırılmış bir şekilde
evet,
sen onları başladın.
Kaçırmışım tabii onları çünkü hani belli bir o alanda çok okuma ve çalışma yapınca diğerleri evet. kalıyor yani.
Tabii.
Öyle olunca ben de son 1-2 yıldır işte bak bilmiyorum mesela bazı şeyleri filmleri. Ben de bunları bak öğreneceğim yavaş yavaş senden de.
Bana verdiğin o film listesini acaba o kadar çok defterim var ki artık hiçbirini tutamıyorum. O yüzden o defterlerden bir tanesini ama sen zaten vereceğim demiştin.
Ben şimdi söyleyeceğim
onlar
onları.
Var mı? Var. Tamam, süper.
Orada bahsettiklerim de üstünden geçeceğim zaten. Bunlar şampenli filmler. Bir de hani belki bu konuyla alakası yok ama şampenin I Am Sam diye 7 yaş seviyesindeki zekaya sahip bir adamın çocuğuyla olan ilişkisi sürecini ne? Anlatıldı. O da çok hoş. Sıcak bir film yani sıcak
Güzelmiş.
Duyguları.
Bak, bilmiyorum şampen mi bu da?
Evet I Am Sam. Ben Sam. Şöyle hikayesini çok kısaca bahsetmek gerekirse 7 yaş zekasına sahip yalnız yaşayan bir adam Sam. Ve bir şekilde bu senin çocuğun deyip kadının biri bunun kucağına bir bebek bırakıyor. Ve de o bebeği 7 yıl boyunca büyütüyor. Fakat çocuk da 7 yaşına gelip artık zeka seviyesi
eşitlenince
ve çocuğun zeka seviyesi aşmaya başlayınca zorlanmaya başlıyor. Ve ondan sonraki süreci Ay, devam eden bir film.
Acıklı bir film galiba.
Değil, güzel bir film.
Adı neydi bunun?
I Am Sam. Güzel 2001 filmi bu da eski bir filmmiş yani
ama
aslında.
Güzel belki mesela bunu ben bilmiyorum
evet, işte
bu da kesin kültür Kramer Kramer'e karşı 4 ama ben mesela bunu
bilmiyorum volüm 4 güzel bu aslında özümüzdeki o saf temiz sevgi duygusunun ne kadar önemli olduğunu ve aslında onun bizi ne kadar çok beslediğini gösteren bir film. Yani ben öyle bir şey çıkarmıştım filmi izledikten sonra. Tekrar geri dönecek olursak 2013 Fransız filmi Mavi En Sıcak Renktir. Burada da lezbiyen bir çiftin ilişkisi anlatılıyor bu filmde. Bu da artı 18 bir film yalnız. Bu da Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü almış. Hı hı. Mavi en sıcak renktir diye bir genç kadının kendini keşfi ve büyüme öyküsü diyor.
Evet, bu da kült filmlerden, güzel filmlerden biri hakikaten.
Evet, yine burada işte başrol oyuncuları da şey almış, ödül almışlar. Hı hı. Biraz uzun, 3 saat falan sürüyor film ama güzel bir film, değer izlemeye. Bir de bizden bir film var, Zenne. Bunu da izlemedilerse öneririm. Bu da 2008 tarihinde eşcinsel olduğu için vurularak öldürülen Ahmet Yıldız'ın hikayesinin filme aktarılmış hali. Onun hikayesinden esinlenerek yazılmış bu hikaye. Filmi yönetmenliğini de yine Ahmet Yıldız'ın arkadaşları yapmış. Caner Alper ve Mehmet Bina yapmışlar. 2011'de vizyona girmiş. Evet, yani ölmesinin ardından 3. yılda film vizyona girmiş. Filmin müzikleri güzel. Demir Demirkan yapmış ve dans sahneleri var. Gerçekten çok hoş sahneler. Benim hoşuma gitmişti. Hı. Filmde gerçekten bu eşcinselliğin bizim toplumumuzda, hı-hı, özellikle nasıl algılandığı, aile içinde bunun nasıl görüldüğü, değerlendirildiği ve hani hayatın içinde nelerle maruz kalındığıyla ilgili çarpıcı deneyimler var yani. Bunlar gözlenebiliyor film izlendiğinde. Hoş bir film, güzel bir film. Tabii Ferzan Özpetek filmleri var aslında. O zaten malum eşcinsellik olayını sık sık filmlerinde bir şekilde bir yerinden dokunduruyor. Ferzan Özpetek'in filmlerinden benim en çok hani bana dokunan tarafı filmi şey oldu. Karşı Pencere filmi, 2003 yılı filmi aslında. Burada Karşı Pencere'de de ihanet, aldatma duygusu o şeyi var, konusu ele alınıyor ama işte nasıl o aşamaya geliniyor, neler oluyor ve hani süreç nasıl işliyor, biraz o görülebiliyor. Karşı Pencere'nin hikayesi de çok kısaca bahsetmek gerekirse 30 yaşlarında bir kadın evinin karşı apartmanındaki bir adamı izliyor, gözlüyor sürekli. Ve bir yerde yolları kesişiyor, tanışıyorlar ve onunla başlayan bir süreç ve kendi evliliği ve kendi çocuklarıyla olan hayatı, karşıdaki pencerede gördüğü hayat, bu ikisinin gerçekleriyle yüzleşmesi ve sonunda verdiği bir karar var. Onunla ilgili bir film. O süreci çok net anlattığı için hoş. Bir de tabii Ferzan Özpetek'in her filminde Serra Yılmaz var. Hemen hemen her filminde. Bu filmde de yine Serra Yılmaz oynuyor. Şimdi aldatma ve ihanet dedik. Ama hani biz programlarımızda şunu da sık sık dile getirmiştik hani Ayça. Aldatma ve ihanet illa bir kişiyle aldatma anlamına gelmiyor. O ilişkideki paylaşılması gereken belki bazı durumların paylaşılmaması ya da gerçeklerin saklanması da bir şekilde aldatma duygusunu, ihanet duygusunu yaratabiliyor. Aha. Ya da güveni başka türlü sarsılırsa kişilerin ilişkilerde, o da bir ihanet duygusu yaratıyor. Aynı süreç yaşanıyor. Şimdi bunun da güzel bir örneği The Tourist, Turist diye 2014 İsveç yapımı bir film. Bu da temposu çok yavaş ilerleyen bir film. Sanki böyle çok sıkıcı gelecekmiş gibi, durağan giden bir film gibi. Ama aslında öyle değil. İçeriği bir yerden sonra çok sizi sarıyor ve gerçekten merak ediyorsunuz. Şimdi ne olacak, şimdi ne olacak diye. Ve İsveç'te bir dağ kayak yapmaya giden bir ailenin yaşadığı bir olayla başlıyor. İki çocuklu bir aile kayak tatiline gidiyorlar ve tam bunlar kayak tatilindeyken, hı hı, bir çığ düşüyor.
Eyvah!
Ve o çığ düşmesinin etkileri ve aile ilişkilerine, karı koca eş ilişkilerine bunun yansıması ilginç bir şekilde. Çığ bir metafor yani. Aslında çığ ilişkiye düşüyor sanki. Eyvah. Filmde. Ve oradaki işte kopuşlar, dağılmalar, bunların nasıl tekrardan ele alındığı, kimin ne şekilde bunu algıladığı falan. Gerçekten bu da güzel bir film. İlişkiler açısından.
Çok iyi.
Bir müzik girelim mi?
Girelim abi.
Çünkü saat biraz geçti değil mi?
Tamam,
20,
saat.
20 dakika oldu. Hangisini çalalım?
Hangisini çalalım? Six Pack çekmişsin. Çalalım. Çok ha? Six Pack. Evet. Çok güzel bir şarkıydı, ben
bugün
de girişini.
Bugün bir Sertab Erener, bir Ajda Pekkan, bir de Sezen Aksu var şarkılardan. Şimdi
süper.
Bu cover'ı ama tabii Sertab Erener'in Mecbursun şarkısının Six Pack grubu tarafından yapılmış bir cover'ını dinleyelim.
Civanım imkansız, vazgeçmek olmaz. Ben sana varmazsam eğer gözüm açık giderim. Oynar gider yarım aklımda, bende durmaz. Ben sana varmazsam eğer mahvolurum biterim. Sen yeter ki sev kulun olayım, bir dile bin yıl kölen olayım. Boynuna koynuna dolanayım mahşere kadar. Sen yeter ki sev kulun olayım, bir dile bin yıl kölen olayım. Boynuna koynuna dolanayım mahşere kadar. Vallahi dünyayı yıkarım başına, etmem seni, bakmam gözyaşına. Mecbursun, mecbursun, hiç çaren yok. İnadı bırak gel, şükredeceksin sonra şansına. Sen yeter ki sev kulun olayım, bir dile bin yıl kölen olayım. Boynuna koynuna dolanayım mahşere kadar. Sen yeter ki sev kulun olayım, bir dile bin yıl kölen olayım.
Evet, film önerisi yapan arkadaşlar var. Sohologikman güzel filmler biliyorsanız eğer şey yapabilirsiniz. Twitter'dan da yazabilirsiniz. Alçe Şen Başkan ya da Disco Psiko olarak. Hı-hı. Ya da her ikimize birden yazabilirsiniz ki biz de ne yapalım? Öğrenelim, güzel filmleri bilelim, bize seyredelim.
Seyredelim.
Mesela HD diye bir arkadaşımız The Fault in Our Stars diye 2014 yapımı bir film, hı-hı, yazmış. The Fault in Our Stars. Hı-hı. Ölümcül bir hastalıkla mücadele eden iki gencin klinikte tanışıp sonrasında yaşadıkları aşk. Bu tip güzel, böyle hayatın zorlukları da aşkı destekleyen, insan ilişkilerini çok, tabii, pekiştiren
Travmalar bizi olgunlaştırıyor aslında.
Evet.
Eğer travmatik bir etkisi varsa ya da bir güçlük varsa birdenbire hayata bakışımızı değiştiriyor, algılarımızı değiştiriyor, önceliklerimizi değiştiriyor, beklentilerimiz de değişmeye başlıyor tabii o zaman ve birdenbire o yeni boyutta belki de daha önce fark edemediğimiz şeyleri fark eder oluveriyoruz. Evet. Ve o noktalardan yeni yakınlaşmalar olabiliyor tabii.
Evet.
Evet. Başka gelen var mı öneri?
Öneri şimdilik
şu anda
yok.
Bu kadar. Devam edeyim mi o zaman ben?
Lütfen.
Tabii ikisi de. Şimdi bundan sonra da işte yeni 2016'da vizyona giren diyorum. Danish Girl. Bu da çok yeni bir film aslında. Sinemalarda oynamıştı. Bu da bir gerçek yaşamdan esinlenerek yapılmış bir film. Bir aşk hikayesi aslında. Lili Elbe ve Gerda Wegener. İki ressam bunlar. Bunların hikayesini anlatıyor. Lili bir transgender olarak hayata devam etmeye karar veriyor. Evliyken yani erkekten kadınlık duygularının kabardığını hissediyor ve bir şekilde kadınlığa doğru bir geçiş yapıyor. Fakat bu arada evliliklerdeki yakınlık da, duygusal yakınlık da devam ediyor ve eşi onu destekliyor bu konuda.
Ha, enteresan film. Evet.
Evet. Ve bu ilişkinin hikayesi anlatılıyor yani filmde. Bu da gerçekten çarpıcı, sıra dışı bir öykü tabii. Yani her gün karşımıza çıkan tarzda bir öykü değil. Ama işte gerçek bir ilişkide insanları birbirine bağlayan unsurların neler olduğuna dair bir mesajı var aslında filmin bence. Ben öyle okudum daha doğrusu. O yüzden de hoş bir film. Bunu da öneririz.
Hipnalık filmi yani. Hibiroluk filmi.
İşte biraz açacağız, esneteceğiz bakış açılarımızı.
Herhalde tabii abi ya. Evet. O zaman da artık öyle şey mi kaldı? Yoksa sen de öylesin, ben böyleyim mi kaldı da? Biz öyle diyoruz, bize göre kalmadı ama baksana millet deliriyor. Herkesin cinsel seçiminden kime neyse.
Evet, işte benim kişisel görüşüm de öyle. Benimki de başkasını ilgilendirmez, başkasını da beni ilgilendirmez. Abi, herkes nasıl rahat ediyorsa öyle yapsın yani.
Nasıl istiyorsa öyle yapacaklar tabii abi ya.
Şimdi siz Küba'ya gidiyorsunuz.
Küba'ya biz Ekim'de gideceğiz.
Biliyorum ama gidecek olanlar ya da gitmeyi düşünenler için bir filmimiz var.
Yaşa!
Seven Days in Havana. Havana'da 7 gün diye bir film. Bunu da Selim'le Elif vardı ya, hani sen çok güzel kız bak İzmir'in kızları ne güzel demiştim bizim pizza partisinde, kızıl saçlı Elif. Onun eşi Selimler Küba'ya gitmişlerdi. O bize önerdi bu filmi. Bu da gerçekten hoş. Şöyle güzel. Gerçekten oranın gerçek hayatıyla ilgili manzaralar, hikayeler aktarıyor film. Film şöyle. 7 tane farklı yönetmen Havana'da geçen bir haftayı anlatmışlar. Yani bu 7 farklı hikayenin bir araya gelmesinden bir film oluşmuş. 7 farklı yönetmenin 7 farklı hikayesi var. Bu hikayelerden bir tanesi de yine bir genç kız ve bir katıldığı bir ayin sırasında cinsel kimliğini keşfediyor ve hani başka bir kızla yakınlaşıyor.
Evet.
Ve bunun aldığı tepkiler falan filan, hani böyle bir tanesi de böyle. Hı hı. Filmin ilginç bir özelliği de şu, bu ünlü yönetmen var ya, Emir Kusturica. Emir Kusturica oynuyor, oyuncu olarak oynuyor hikayelerden bir tanesinde, öykülerden bir tanesinde.
Evet.
O da hoş bir hikaye. Yani oraya gitmeyi düşünen ya da gidemeyecek olan ama oranın havasını bir koklayayım demek isteyenler için bu da böyle güzel bir film.
Güzeldir Emir Kusturica.
Onun gerçek halini görüyoruz ama işte. Kendini oynuyor yani.
Süper. Emir Kusturica'nın.
Şimdi bir tane çok eskilerden bir film var. Klasiklerden Kızgın Damdaki Kedi. İzlemiş miydin?
Aa.
Liz Taylor'la Paul Newman filmi.
Aa, ne güzel.
Kesinlikle öneriyorum. Neden öneriyorum? Çünkü aslında bizim toplumumuza şu anda çok uyan bir yaşam tarzını, aile yaşantısını sergiliyorlar. İki erkek kardeş, babalarıyla iş durumu var. Para aynı evde yaşanıyor. Her iki erkek kardeş de evli ve karıları var. Bunlardan bir tanesinin eşi Elizabeth Taylor. Diğeri de daha konservatif bir yapıdaki bir aile. İki evlat arasında da fark var. Babanın her iki evladıyla ilişkisinde de farklılıklar var. Gerçekten şey... aile, kadın erkek ilişkileri, baba oğul ilişkileri üzerinde teması güzel olan bir film. O yüzden ben de bunu dur bakayım ya dedim. Bu eski bir film ama hani nasıl bir şey acaba? Adını hep duyuyorum mesela ben bu filmlerin ama ne olduğunu bilmiyordum. İnternette buldum, izledim. Gerçekten güzel. Yine böyle eski filmlerden giderken... Rock Hudson'la Elizabeth Taylor'ın Devlerin Aşkı filmi. Onu izlemiştim.
Onu ben seyrettim.
O da onu orada ne hatırlıyor musun konusunu?
Hayır.
O da bir ilişkinin en başından hani orta yaşa kadar ilişkinin başlangıç aşamasından hani yaşlılığa geçiş aşamasına kadar bir çiftin hayatını aslında görebiliyoruz. Çocuklu işte çocuksuz evre, gençlik yılları, çocuklu evre, ondan sonra çocukların büyüme evresi, ebeveynlik ilişkileri sanki böyle boylamsal bir hikaye. Bütün bir çiftin ve ailenin hayatını ve o ilişkiler ağını yaş alırken ilişkilerin ne şekilde değişebildiğini görebildiğimiz bir film olması açısından bana hoş gelmişti. Bir de böyle çok didişen, çok kavgalı dövüşlü olanmış gibi, yani çok sanki birbirlerinden nefret ediyorlarmış gibi olup da aslında bu tartışmanın, çatışmanın onları birleştirici bir unsuru olduğunu ve aslında hani o buzdağının altında son derece birbirlerine yapışık, birbirlerinden ayrılamaz durumda olan bir çiftin hikayesinin anlatıldığı, yine Elizabeth Taylor'ın eski filmlerden Kim Korkar Hain Kurt'tan diye. Bu da siyah beyaz hatta bu film. Bunun tiyatrosu oyunu da olmuş. Sonra tiyatroda da bu çok sergilenmiş. Bu da sözde saldırgan diyoruz biz bunlara. Hani çok saldırgan bir çift gibi görünürler mesela. Ama bakarsınız o kadar birbirlerine iç içe geçmiştirler ki ancak o saldırganlıkla biraz birbirlerinden hani uzaklaşabilirler. O saldırganlık onları aslında rahatlatan bir unsur olur.
Tony ile benim gibi yani.
Doğru.
Doğru.
Doğru.
Şarkı çalalım mı? Melis Danishment. Tamam, seçmişsin çalalım. Bir de. Çok da güzeldi. Ben çok da sevdiğim bir arkadaşımdır Melis Danishment.
Ne güzel.
Ve çok iyi bir gazetecidir. Ondan sonra.
Sesi de çok güzel
çok
yalnız.
Çok pırlanta gibi bir de bir insandır hakikaten.
Ne güzel.
Tertip. Onun bir de aynısından bir kız kardeşi var, ikizi.
Hadi ya.
Vallahi zaten Melis.
Bak onu hiç bilmiyorum.
Düşün, çok güzel bir kızdır Melis.
Evet.
Kız kardeşi de çok güzel, iki tane kız olduğunu düşünsene.
Ay,
ya.
Ne mutlu annelerine babalarına, etrafta hep dolaşsınlar böyle.
Ama çok tribe sokucu bir şey değil mi? Yani birbirinden güzel iki aynı kız.
Yani tek yumurta ikizi gibi.
Evet evet.
Aynısından iki tane.
Ay, var. Çok hoş. Güzeller ama.
Allah sağlıklarını, güzelliklerini devam ettirsin.
Amin amin. Evet, bir son yolcu Ajda Pekkan cover'ı dinleyelim Melis Danishment'ten. Ve Özge Disco seçti şarkıları da. Radyo Karavan'da Disco Pisco aynen devam.
Hiç konuşmadan söndür ışığı da uyu yanımda, yarın güneş doğmadan gitmiş olacağım belki buradan, ağlar sesin kulağımda, sıcaklığınsa hala avcumda, sabah olmadan daha sokulsam. Yaşla doldu gözlerim, kalbimden en son geçen yolcu, yolcu sensin. Ah acılar sevinçlerin, sevinçler acıların gölgesi, bazen gezer başımda aşkında. Yaşla doldu gözlerim.
çok güzel sesi varmış be.
Çok. Dün akşam biz 2-3 kere üst üste dinledik seçelim derken.
Fırlanta gibi çocuklar. Yani iyi yetişmiş, iyi aile çocukları vardır ya.
Evet.
Melis Danışmentler de öyle bir ailenin çocukları. Ya belli
İnşallah,
yani.
Acaba söylüyor mu hala, biliyor musun?
Söylüyordur ya. Aslında ondan rica etsek de bize de böyle bir telefonla bir şeyler etse.
Valla şeyden buluyorum. Ben tabii YouTube'da da buluyorum bunları. YouTube'da bunu gördüm. Birkaç tane daha belki var mı? Mesela albüm falan var mı bilmiyorum.
Var canım. Vardır tabii ki 2-3 tane var albümün. Ha, tamam. Çok iyi müzisyen. Güzel. O. Hatta beraber müzik yaptığım arkadaşlardan bir tanesi de onun bir şiirliğini yapmıştı da. Ne, ben tam bilmiyorum ya Hanzo olduğum için.
Estağfurullah.
Prodüktörlüğünü mü
yapmıştı? Her şeyi nereden bileceğiz yani? Bak ben de bir sürü şey bilmiyorum yani.
Olur mu? Kremer karşılığı.
Kremer. Bir kremer tutturduk. Volüm 1, volüm 2, volüm 3, volüm 4.
Benim de bu arada yayında kesintiler oluyor. Burada rüzgarlı bir gün var.
Evet.
Bir de ben şey, bu enerji düşüklüğünden de olabilir. Ben pek programa iştirak edemiyorum. Çünkü saçlarımın sarılığını o kadar etkiledi
ki. Çok güzel. Ama röfle yaptırmış Ayça arkadaşlar.
Evet. O kadar etkilendim ki diyecektim. O kadar etkilendim ki saçımın sarısından.
Değil ya. Bu kestane kahve gibi. Hiç sarı gibi değil yani.
Fakat burada bir tane köy yeri var. Oradaki kuaförü yaptırdım ucuz diye, tamam mı? Ucuz mu? 100 liraya yaptırdım. Ucuz mu?
İyi, normal bir fiyat yani.
Ucuz değil mi?
Yani benim için normal bir fiyat ama Alsancak'ta bir yerde yaptırsan herhalde 200-300 lira aşağı yapmıyorlardı. Ben yaptırmadığım için bilmiyorum
çok
yani.
Çok pahalı yaparlar. Fakat bu kız iyi yetenekli. Fakat önlerini Tony'nin kara sarı dediği bir cingen rengini önce yaptı. Kalbim, nefesim falan sıkışıyordu. Abi dedim, bir de çok sevinerek hani iftihar etti. Dedim ki ya bizim bey dedim bunu çok kara sarı vurur dedim. Bana birazcık koyultalım hocam. Çok da tatlı bir kız.
Yok, şimdi gayet dengeli duruyor.
İyi ama
denize girince buraların açılacak zaten Ayça.
Açılır evet.
Sık sık denize gireceksiniz. İnşallah bol bol gezilere gideceksiniz.
Cuma
plajlara.
Günü gidiyoruz biz şimdi Güney Fransa'ya. Evet. Lubunya'ya.
Ay ne güzel ya. Heyecanla takip edeceğiz. Yayın yapacaksınız tabii.
Tabii. Stüdyomuzu kuracağız.
Tabii.
Evden, kocaman evden.
Dinleyeceğiz.
Evet. Malikane'den yayın yapacağız.
Ağzımızın sularını sile sile.
Olsun. Biz siz ne farkımız var?
Evet yani. Bizim yerimize de.
Biz sizin yerinize o kadar iyi anlatacağız ki oradaki enerjiyi öyle güzel aktaracağız ki siz de bizimle birlikteymişçesine hissedeceksiniz.
Aynen öyle.
Orada
inşallah.
Birlikte olacağız. Hep birlikte olacağız inşallah.
Evet evet, güzel. Biz artık sonbahardaki maçlara bakacağız. Önümüzdeki o zamanki gezilere
hatta
bakacağız.
Hatta programları dinleyerek hatta bizim yaşadığımızdan daha güzel bile yaşayabilirsiniz. Çünkü sizin hayal gücünüz de olacak arada.
Şimdi mesela Portekiz'i dinledik. Ben inşallah ikinciyi yaparsanız Portekiz'i istiyoruz yani.
Çok güzel ya. Portekiz'in hastasıyım. Daha bugün geldi aklıma. Ne güzel yerdi. Dün şimdi Ülkü teyze pek konuyla alakalı değil ama
olsun.
Ülkü teyzeyi almak için havaalanına gittim. Dönüşte Ankara'da da aynı rüküş bahçe çevre düzenlemelerinden var dedi. Böyle dil çıkarır gibi oraya sepetler koymuşlar. Çiçekler diye dil çıkarır gibi çiçekler dökülüyor ya. Ya yani neden böyle bir doğal akışına bırakamıyoruz bahçeleri? Mesela Portekiz'in her yeri çiçek dolu ama peyzajcılar yapmamış onu doğal.
Kendiliğinden
ya da peyzajcılar doğal bir şekilde yaptılar.
Doğal bir şekilde yapmışlar, evet.
Ama sanki bütün memleket çiçeklerden ve yeşilliklerden oluşuyormuşçasına, ki öyle zaten de. Her yer doğal, envai renkte çiçeklerle dolu.
Zaten
bütün sokaklar,
kuş sesleri sizin yollar. Şeyde programdaki o kuşlar.
Abi
falan.
cennet.
Hakikaten öyleymiş yani, evet.
Orada bir insanın mutsuz olmasına imkan yok. Hani evet. Allah korusun, çok büyük şeyler yaşamadıkça.
Bizde de otoban kenarında Nasrettin Hoca var, gördün mü?
Onun çirkinliğini. Ay o at tarağı gibi bir Nasrettin Hoca yapmışlar.
Şaka gibi ya.
O ne kadar çirkin bir şey ya.
Ben.
Ya onu yapacağın yerde bu kadar para harcamış. Böyle bir şeye cesaret etmişsin, bu büyüklükte bir şey. Git başka bir şey yap, değil mi? Neden Nasrettin Hoca? O eller ne öyle ya?
Bir de hadi onu yaptın. Hiç mi yeşillendirmezsin?
Evet.
Dağın yani böyle bir tepede kahverengi toprağın ortasında, karşısında da fuar var yani.
Ya.
Yeni açılan fuar alanı.
Özge
var.
Çok güzel söyledin. Bari o elinde tuttuğu çok çirkin bir saksının içine
evet,
çiçekler çıkart.
Evet, bir yeşillendirmez mi insan yani? Hani bilmiyorum, bir bakış açıları tabii. Belki onlar
abi işte
böyle...
Hiç estetik bilgisi olmayan insanlar at darağı gibi şeyler etrafları dikerlerse olacağı böyledir. O Nasrettin Hoca zaten konseptinden bana fenalık geldi. Artık dev gibi İzmir'in girişinde ne
evet,
çirkin bir
evet.
şey ya.
Neyse, biz devam edelim filmlerimize. Yapacak bir şey yok. Şimdi biraz da böyle neşeli, eğlenceli ilişkilerle ilgili filmler var. Hani bunların çok belki de böyle tabii sanat değeri falan olmayan filmler olabilir ama hem böyle biraz gerçek payı var hem de eğlenceli diye. Meet the Parents, Meet the Fockers diye 2000 yapımı Robert De Niro'yla bir tanesi. Meet the Parents, Robert De Niro'yla. Meet the Fockers'da da Dustin Hoffman'la Barbara Streisand da var.
Meet the Fockers.
Evet. Öyle koymuşlar özellikle.
Ne demek?
Birincisinde
Fokker ne demek?
F-O-C-K-E-R diye yazılıyor. Ama tabii bunun Fok. Söylenişi Meet the Fockers gibi oluyor.
Peki ne, Fokker ne demek?
İngilizce'de F-U-C-K işte.
Hayır onu biliyoruz ama Fokker'ın ne demek?
Hayır yok işte onu ne derler hatırlatsın diye o şekilde koymuş. Özellikle yani filmde bu seçilmiş bir isim
evet,
yani
ama
bu aile
bir
için.
Bir manaya gelse tamam.
Yok hayır bir manası yok. Bir soyadı yani bu. Ailenin soyadı böyle. İlk filmde Meet the Parents'ta kızın ailesiyle tanışan bir erkek. Hani yeni ilişkideler. Tam böyle nişanlık aşamasına gelince kız ailemle seni tanıştırayım diyor. Ve aile tarafından kabul görmek isteyen. İşte bu ilişkilerde bir üst kuşağın nasıl etkili olabileceğini görüldüğü bir film bu aslında.
Her yerde benzer şeyler
aynen
oluyor.
Aynen öyle çok benzer şeyler oluyor. Onun için hani Türkiye, Amerika orası burası çok bir şey fark etmiyor. İkincisinde de bu Meet the Fockers'da da kız erkeğin ailesiyle tanışıyor ve kızın ailesi erkeğin ailesiyle tanışıyor. Dünürler bir araya geliyor fakat hayat görüşleri, hani yaşam tarzları her şeyi çok farklı iki aile bu. Ve onların bir araya gelmesiyle kızın babası Robert De Niro, oğlanın annesiyle babası da Dustin Hoffman'la Barbara Streisand. Ve Barbara Streisand da filmde seks terapisti.
O kadın ne oldu ya Barbara Streisand?
Devam ediyor yani anladığım bildiğim kadarıyla bir şey olmadı yani. Hı. Çok güzel filmleri vardı.
Hala,
tabii onun da sesi de çok güzeldi.
Çok güzeldi.
Çok na, na na na na na na na na na na na. Bu da böyle. Bunun dışında Richard Linklater diye yönetmen. 2014 yılında bu da Oscar aday olan Boyhood, Çocukluk diye bir film vardı. 2014 yılında izlediniz mi bilmiyorum. Bu filmin özelliği şu. Film 6 yaşındaki bir çocuğun annesinin babasının boşanma evresinde başlıyor. Ve çocuğun bu boşanma evresindeki yeni sürece alışması süreciyle başlıyor. Ve çocuğun yetişkinliğine kadar devam ediyor. Ve filmin yönetmeni de 12 yılda çekmiş filmi. Yani çocuk hakikaten oyuncu 6 yaşında başlamış ve 18 yaşında bitmiş film.
Film yani bayağı
ve
büyüyor.
Ve gerçekten çocuk büyüyor ve adı oyuncular ne? Da yaşlanıyor.
Ve adı ne oyun filmi?
Boyhood, çocukluk Türkçesi.
Aa ne güzel ya.
Evet 12 yılda çekilmiş film. Uzun, bu da uzun bir film ama 12 yıl önceki hallerini ve 12 yıl sonraki hallerini izleyebiliyorsun filmde sonuna kadar. Hı hı. Sonuna geldiğinde ve yaşamın farklı evrelerinde bu aile ilişkilerinde ne oluyor, çocuğun büyüme evrelerinde neler yaşanıyor, anne baba ayrılıyor, bireysel hayatlarında nasıl yollara giriyorlar ve bu süreçte çocukla ilişkileri nasıl devam ediyor. Bütün bunlar çok hani sade bir dille aktarılıyor aslında ve çok gerçek de yani. O bütün o güçlükler, süreçlerde yaşanan güçlükler, bunların nasıl atlatıldığı, onlar çok net görülebiliyor. O anlamda hani ailenin, bir ailenin yaşam evrelerinden geçişlerinin ve bir de boşanmış bir ailenin evet. yaşam evrelerinin izlendiği bir film.
Memo bir şey rica edeceğim. Oyununu kapatabilir misin? İnternet çok kesik kesik. Memo program yapamıyoruz. Kapatsana oyunu. Değil misin? Allah Allah internet gidip geliyor abi. Bilmiyorum niye böyle oluyor ama internet gidip geliyor. Artık kaçırdığınız bölümleri arşivden
evet,
dinlersiniz.
Kusura bakmayın. Biz yapalım. Ondan
tabii,
sonra
tabii.
Arşivden.
Zaten çok fazla evet. dinleyici arşivden dinliyor. Şanslılar evet, evet. canlı dinliyor ama evet. şanslıların bazen böyle şanssızlığı evet. da olabiliyor.
Olabiliyor. Canlı yayın.
Neyse ki sarışın bir programcıları var.
Sarışın deme ya. Sarışın değil ya.
Canım niye Türk, her Türk kadını gibi
Alsancak'a gitmen lazım. Görsen sarışın nasıl oluyor.
Dün biz Alsancak'a gittik. Kız bayağı bildiğin bikininin üzerine bir plaj elbisesi giymiş, kıçı açık geziyordu. Ne güzel bir şehir ya burası. Çok iyi şehir ya. Burası bozulmasa ya.
Zaten en son şarkımızı da onun için sana özel seçtim. Söylemeyelim, sürpriz.
Tamam.
Şimdi bu, hani dedik ya 12 yıl boyunca bir ilişki izleniyor diye.
Evet.
Bu yönetmen bunu seviyor. Bundan önce de üçlemesi var. Yine bir ilişkiyi tanışma anından başlayıp, bir kadınla erkeğin tanışmasından başlayıp 40'lı yaşlarına gelme evrelerine kadar bir ilişkinin geçirdiği süreci anlatıyor. Yani Boyhood'da aslında bir çocuğun gelişmesi, bir önceki üçlemede Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, 3 tane film bunlar. 1995'te başlamış ilkini çekmeye, 2013'te en sonuncusunu çekmiş. Ve her film farklı bir şehirde geçiyor. Bir tanesi Viyana'da. Viyana'yı görüyorsun yani.
Abi, biz gideceğiz Viyana'ya.
Ay, ne güzel. Aralık'ta. İşte bunu seyretmek lazım.
9 Aralık'ta Viyana'ya gidiyoruz. Evet. Evet, bunu seyredelim de gidelim.
Bir tanesi Paris'te geçiyor. En sonuncusu, daha böyle olgunluk evreleri de, bir Yunan adasında geçiyor.
Ama.
Evet.
Ha.
Seversin sen bunları bak. Tabii çok, bunlar dediğim gibi belki film kalitesi anlamında, sanat kalitesi anlamında çok yüksek şeyler değil. Ama psikolojik gibi, olarak. Evet, ilişki evrelerini yansıtması benim için. Ben oradan bakıyorum yani bu filmlere.
Şey yapalım, ben şimdi bunu, bu bizim programı arşivden dinleyeceğim ve bunların notlarını alacağım.
Hı hı, tamam.
Ve de
evet, evet. Filmleri. Hoşuna gidenlere bakarsın.
Ve Adnan Acar'ın Radyo Karavan'a hediye ettiği projeksiyon makinesiyle dev ekranda seyredeceğiz.
Evet, şöyle şey yapalım ya, gecesi. Şey, yazlık sinema.
Bahçeye.
Bahçeye duvara yaslanıp çiğdem çitleyip.
Çok iyi fikir ya bu. Çok iyi fikir.
Şey, hava serin, akşam güzel olur. Güzel, İçeride oturmaktansa. Aynen. Bütün mahalle izlenir.
Vallahi güzel fikir.
Şimdi hani demiştin ya, sen başka filmlerden bahsetmiştin diye. Onlardan bir tanesi Her. Yani His Her gibi. Evet. Türkçesi de Aşk, 2013 yapımı. Hı-hı. Bu işte şey... Bir bilgisayar programına aşık oluyor adam.
Ha be.
Evet, öyle bir şey. Burada da şeyi görüyoruz işte, yani nesne gerçekten önemli mi bir ilişkide? Yani bizim için önemli olan nesne mi? O
duygunun
kişi mi?
Kendisi mi?
Evet, duygunun kendisi mi? Ya da o duyguyla kurduğumuz ilişki mi? Hı-hı. Hangisi daha besleyici?
Evet.
Ve onu gösteriyor aslında bu film bize. Adam gerçek bir ilişkiden çıkmış sanırım. Şimdi epey oldu izleyeli ama bir bilgisayar programı ediniyor ve o bilgisayar programında bir ses var. Bir kişilik oluşuyor yani orada. Ha, sanal
ben
bir kişilik
bu
tabii.
Bu filmi biliyorum sanki.
Onunla yaşadığı bir ilişki, bu süreç ve kendi arkadaşlarının bunu öğrenmesi, sosyal çevresinde buna verilen tepkiler falan, böyle bir film. Bir de yine Ex Machina demiştik. Yine böyle sanal bir... Gerçek bir kişi değil ama robot yapıyor bir adam ve o robotla yaşadığı ilişki. O robotun, daha doğrusu adamla kurduğu ilişki ve bu ilişki sonucunda olanlar, bitenler. Böyle bir hikayesi
ya
var.
Aslında
bu da fantastik bir film
Facebook'tan
tabii.
Facebook'tan yapılan manita durumunu da anlatıyor biraz.
Yani şimdi gene ben şey diyeceğim, o araştırma sonuçları hep %80'inin oralarda verilen bilgilerin doğru olmadığını göstermiş. Yani Facebook'tan ya da web sayfaları
tabii.
Var ya, tanışma siteleri falan filan.
Evet, tabii tabii canım.
Oradaki bilgilerin çoğunun doğru olmadığını göstermiş. Riskli tabii yani. Bir başlangıç için belki hani bir vesile olabilir ama sonra, hı-hı, gerçek boyuta geçmek gerekiyor.
Çok iyi filmler. Bunlar bizim yaz boyu seyredeceğimiz filmler.
Evet, bunlar.
Bu kadar mı?
Daha var.
Aa,
devam
söyle,
edeyim
söyle.
Mi?
Söyle, tabii tabii.
Tamam. Sonra yine böyle biraz da bu şey... Şimdi bu gündemde şiddet middet var ya, hani insanlardaki şiddet durumu nasıl oluyor da bu kadar vahşileşilebiliyor falan, hmm, filan. Bu konuyla ilgili bir araştırma yapan bir araştırmacı var. Psikoloji deneyi yapıyorlar. Stanford hapishane deneyi deniyor buna.
Hmm.
Ne yapılıyor? Burada şey yapıyorlar. Yönetenlerle yönetilenler arasında... Nasıl bir ilişki oluyor ve deneyin amacı da aslında insanlara giydirilen roller ve bu rollerin bireyi ne kadar zamanda gerçek benliğini ele geçirerek yabancılaştırdığı.
Hmm.
Yani gerçek kimliğimizi, benliğimizi ne kadar koruyabiliyoruz baskı altındayken? Hmm. Ya da işte hani...
Peki çevreden etkileşimle ilgili bir şey mi bu?
Evet. Ya işte peki... deney yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Bir grup erkeği alıyorlar. Bir hapishane formatına sokuyorlar. Deney olduğunu biliyor yani katılımcılar da. Onun gerçek olmadığını biliyor.
Evet.
O şekilde anlaşma yapıyorlar. Ve 20 tane deneyi 2 hafta boyunca sanırım... hiçbir daha önce hapishane deneyimi yaşamamış ama bunların ilk defa böyle bir hapishane deneyimi yaşıyorlar ve bunları bu hapishane ortamına koyuyorlar. Bir grup gardiyan, yönetici, bir grup da hapishane cezaevinde yatan kişi oluyor. Hı-hı. Ve hani bakalım kendi benliklerini ne kadar koruyabiliyorlar.
İşte bu annemin durumunu düşündüm ben. Tam böyle hani bu huzurevi bakım evine yatırıldı. O zaman yatırıldığında da evet artık birazcık başlamıştı demans ama şimdi yatırıldıktan sonra epey bir ilerledi. Hı hı. Tam o aklıma geldi. Oraya uyum sağlamaya çalıştı, evet, o da aslında. Tabii. Orayla bir akort tutturmaya çalıştı. O yüzden bir kendimi kötü hissediyorum o konuda.
İşte bir rol var yani, evet, tabii ona biçilmiş. Sen hastasın rolü.
Sen artık yani burası son durak. Sen de ona göre davran gibi bir rol biçildi. Ama öyle olmayan
ama
hastalar
işte
da var.
Ama işte bu algıyla ilgili. Bak bu filmde de onu diyor. Hani kendi benliğimizi koruyabiliriz aslında. Bir irade tarafımız da var yani.
Evet.
O irademizi ne kadar devreye sokabiliyoruz, sokamıyoruz. Evet. Biraz o bunlarla ilgili. Deneyde onu zaten şey yapıyor. Yani kimisi mesela diyor ki, tamam diyor, ben buraya kadar benliğimi korumak istiyorum, kaybetmek istemiyorum, çıkacağım diyor mesela, vazgeçiyorum. Çünkü para alıyorlar bu deneye katılmanın, hı-hı, karşılığında. İşte bütün bunlar var filmde. Bu bir Alman filmi. Hı-hı. Das Experiment adı da Almancası. 2001 yapımı Alman filmi. Daha sonra da bunun bir başka versiyonu da şey yapmış, Amerika'da yapılmış. 2010 yılında onun da The Experiment adı. Orada da gene böyle bir cezaevinde, hı hı, gardiyanlarla cezaevinde kalanlar arasındaki bu hani yönetme yönetilme durumu, hı hı, ve orada yaşananlar. Onu ben izlemedim. Bunu bakarken bilgisini alayım derken gördüm böyle bir tane daha varmış meğersem diye. Ama esas orijinali Das Experiment, 2001, hı hı, yapımı Alman filmi. Yine biraz böyle hani bu öfke ve şiddet konusuyla ilgili bir de yerli bir film var. Nar.
Nar.
Ümit Ünal'ın filmi. Nar. Hmm. 2001 yapımıymış bu da. Ve Serra Yılmaz oynuyor. Yani başka, hı-hı, oyuncular da var da Serra Yılmaz ana karakterlerden biri. Ümit Ünal bu film için senaryosunu da o yazmış. Demiş ki, hepimiz nar taneleri gibi birbirimizden ayrıyız ama hem çok da benzeriz hem de çok farklıyız. Ama açılmamış bir bütün nar gibiyiz aynı zamanda demiş. Hı hı. Hem farklıyız hem benziyoruz ve filmde de aslında şöyle bir şey var. Kendi adaletin peşinde koşan bir kadın var, hı hı, ve 4 kişi var filmde ve bu 4 kişi birbirinden çok farklı hepsi. İnanışlarında da farklı, hani hayat tarzlarında da farklı. Ama yarım gün gibi çok kısa bir sürede aynı evin içinde bu 4 kişi bir araya geliyor. Hani biraz evvel konuştuğumuz durum gibi aslında. Bir, evet, anda bir anda çakışı veriyor hayatlar. O noktada biraz o 21 grama benziyor. Ve bir öykünün içinde buluyorlar bunlar kendilerini. Tabii işte ne demiş, insanın hayatındaki diğer insanlara duyduğu güven, karşılıklı inanç ve adalet duygularının sorgulanmasından yola çıkan film, insanları bir arada tutan bağların kaybolması ile meyvenin kabuğu çatladıktan sonra nar tanelerinin etrafa saçılmasını özdeşleştiren bir anlatım sergiliyor diye bir yorum yapılmış. Aynen öyle yani, böyle bir şey oluyor sanki, nasıl pat diye yere düşünce her şey darmadağın olur, bütün taneler dağılır. Filmde de aynen işte böyle bir bomba gibi bir şey düşüyor.
Ay, çok kötüdür öyle şeyler ya.
Böyle bir şeyler oluyor ve bağlanıyor ama sonunda.
Hmm.
Dolayısıyla bu da ilginç bir film. Yani çok böyle eğlenceli bir film değil belki ama
olsun
güzel
abi,
bir film.
Her şey eğlenceden ibaret değil Özge Hanım.
Evet, hayatın
konuş,
ciddi konuları da var.
Konuş, bu filmleri nereden temin ediyorsun? Konuş.
Tabii ben bu filmde nasıl diyorum, bir taraftan ütü yaparken bir taraftan yemek yaparken hani zamanımızı nasıl kaçırmadan geçireceğiz, böyle bütün bunları böyle ben nasıl seyrediyorum, böyle seyrediyorum işte Ayça.
Ya ben de ütü mü yapsam acaba, özendim şimdi sana söyleyeyim.
Annesini özeniyorsun ütünü Allah aşkına ya.
Ama çok kırışık geziyoruz ya. Vallahi anti-aging yapmam lazım.
Ay aman.
Kıyafetlerimize anti-aging yapmak
hiç
için.
Hiç öğrenmiyoruz Özlemcil. Official'dan bir şeyler öğrenmemiz lazım. Hiç öğrenmiyoruz. Bak o hiç böyle şeyler yapmıyormuş. Dinliyorum. Çok kıskanıyorum ya.
Evet ya, hakikaten.
Neyse. En sonunda da birkaç tane de yine ilişkilerle ilgili. Bir kere bir programda sanırım Tony bahsetmişti. Meryl Streep ile Clint Eastwood'un 1995 yapımı The Bridges of Montana County, Yasak İlişki diye bir film. Hı-hı. Burada da bir aldatma var. Fakat kimse aileden bunu bilmiyor. Anneleri vefat ettiği zaman iki yetişkin evlat annelerinin meğerse bir dönem babalarını aldatmış olduğunu öğreniyorlar. Öldükten sonra çıkan şeylerden geliyor bu.
Ben bunu seyrettim.
Güzel bir film bunda.
Güzel bir filmdi. Hatta bunun kızlardan bir tanesi bunu anlayabiliyor.
Evet.
Anlayış gösteriyor.
Kız çocuk anlıyor. Oğlan çocuk bir sorguluyor böyle.
Ha evet, hatırlıyorum bu filmi.
Hayal İkisi de etkileniyorlar. İkisinin de hayatın akışı bundan etkileniyor. Hani bir aldatmanın nasıl geldiğiyle ilgili güzel bir süreci çok güzel aktarıyor.
Çok güzel filmdi, evet. Neydi adı, bir daha söyler misin?
Yasak İlişki Türkçesi The Bridges of Montana County.
Abi güzel filmdi bu.
Evet. Güzel.
Abi bir de bir şey söyleyeyim mi? Çok manyak aile ilişkilerini anlatan felaket psikolojik film de August County.
Onu da dizide ben biliyorum, bak hemen yazayım.
August County muhteşem bir film. Yani böyle bir nevrotik annenin mevzu.
Zor.
Evet, çok güzel ama bu film. O da Meryl Streep'in bir filmi.
Ha, yazalım hemen. August County.
Evet, muhteşem bir film. O da işte bayağı eski, o da 3-4 senelik film. Belki daha fazla ama çok güzel bir film. August County'yi de mutlaka seyretmemiz
gerekir.
Seyretmişlerdir ama seyretmeyen varsa eğer, bu Meryl Streep'in filminde muhakkak bu nevrotik ailenin hikayesini, çok güzel bir oyunculuk. Ama böyle oynanmaz
Meryl
ya.
Meryl Streep, evet yani bunlar hakikaten kült oyuncular
bence
artık. Bence
en iyi oyunculuğu bu Meryl Streep'in.
Ben
bu film en iyi oyuncu. Artık top noktada burada.
Evet. Meryl Streep'in bir de bir çift terapisini canlandırdığı da bir film var. Ay bak şimdi onu buraya yazmadım da tamamen kafa gitti şimdi. Çift terapisine gidiyor. Eşi kabul etmiyor. Fakat kadın artık ilişkisinin son aşamasında, mutsuzluktan ölecek yani, öyle diyeyim. Fakat
çok
adam
var öyle
bunu
ya.
Fark etmiyor yani. Her şey çok iyi, niye şikayet ediyorsun tarzında.
İşte tam.
Ve kadın inatla çift terapisine gitmeyi öneriyor. Adam reddediyor.
Babacım bir bildiğimiz var demiyor mu kadın?
En sonunda kadın resti çekiyor. Sen gidersen git, gitmezsen gitme, ben gidiyorum diyor. Herif ve kendisi gidiyor. Sonra adam da onu takip ediyor ve hani çift terapisinin gerçekten nasıl olduğu ve nasıl süreçlerin izlendiği,
evet,
onları adım adım gösteriyor bu film. Evet. Neyse bulurum ben şimdi onu birazdan. Şarkı çalarken bulacağım ben onu.
Yok, program bitti ama.
Ha, bitti mi? Tamam.
Bitti, saat 4:05 geçiyor. Vart vart vart.
En son bir de 45 yıl diye bir film var. Bu da sen diyorsun ya hani ilişki bu kadar uzun sürer mi canım, her şey biter falan diyorsun ya. 45. evlilik yıl dönümlerini kutlamak üzere olan yaşlıca bir çiftin başına gelenler. Bu da evlilik öncesinde adamın daha önceki bir ilişkisini buluyor kadın.
Ana.
Ve düşün bak, 45 yıl evliler, hani her şey bitmiş, ne olacak ki zaten tam denilebilecek bir noktada. O çiftin ilişkisine bunun nasıl bir etki yaptığını görüyoruz filmde.
Bir dakika
filmde.
Ama adam evlenmeden önce miymiş?
Evlenmeden önceymiş.
O adı, kadına ne?
Kadın bu kadar yoğun bir duygusal ilişki olduğunu farkında değilmiş evlenirken. Hani olmuş bitmiş bir şeymiş gibi. Çatı arasında bir şeyleri toparlarken yazı, mektupları falan buluyor galiba.
Abi çok neymiş o filmin adı, ben de seyrettim.
45 yıl. 45 years. 2015 İngiliz filmi bu da. 45 yıl. Türkçesi de bu. Ve evde tam da işte evlilik yıl dönümlerini kutlama hazırlığı,
eyvah,
yapıyor kadın. Bu
geberdirin,
aşamada.
Geberdirin.
Öyle olmuyor işte, izleyeceğiz.
Türk filmi olsaydı adı Geberdirin olurdu.
Böyle şimdi o zaman sen dedin burası çok güzel bir şehir. ben de sana hediye olarak Sezen Aksu'nun İzmir'in Kızları şarkısını seçtim.
Wow, wow.
Sen de bir İzmir kızı oldun artık Ayça, evet. İtiraf et.
Özellikle sarı saçlarımla. Ve sarı saçlarımdan ben suçluyum.
Sen suçlusun Ayça.
Bunun da farkındayım. O zaman şimdi Eylül'e kadar disco psiko yok mu?
Eylül'e kadar bana müsaade.
Yok estağfurullah.
Çünkü
müsaade
dediğim sizin... gibi 6-10 yıllık izni var. Bir de bizim malum biz İzmir'de olunca akrabalar geliyor gidiyor yaz tatillerinde. Biz evet. Senede bir kere ailece bu arkadaşlarla akrabalarla beraber olabiliyoruz. Şimdi fixersem çarşamba stres olacağım. Yönetemeyebilirim yani. En iyisi dedim böyle izin verirseniz.
Yeni yayın dönemine
evet,
kadar.
Yeni yayın döneminde Eylül'de bomba gibi geleceğiz söz.
Tamam. Eylül'den itibaren disco psiko burada olacak ama aralarda ben...
Aralarda gene biz irtibat oluruz zaten.
İrtibat oluruz. Bir de benim birkaç tane böyle arkadaşlarım gelip gidiyor psikolog falan. Sen onlara şey yapma. Gene onların gazınımızı alsınlar. Öyle tamam. Sohbetler olur ama aynen. Disco psikodur yani esas olayımız.
Tabii ki.
Ondan
tabii
sonra
ki.
Ama psikoloji konuşmalarımız bitmesin radyo
tamam.
Karavanda.
Tamam Ayça.
Ama Eylül'den itibaren disco psiko aynı şekilde inşallah hepimiz tabii. Hep birlikte sağlıklı olalım. İyi olalım.
Aynen. İyiliklerle beraber olalım evet. Tekrardan inşallah.
İnşallah. İzmir'in güzel kızları için evet. Gelsin bu da. Artık ben de onlardanım yalnız.
Evet.
Yalnız onu bir tarafa not ederseniz. Hadi Özge çok teşekkürler.
İnşallah daha güzel şeylerle bir
İnşallah
arada olacağız.
İnşallah Eylül'de de görüşürüz. Hoşçakalın.
Çeviri ve Altyazı M.K. takardın kısa eteklerime beni. Merdiven altında dizimden belime kıvırıverirdim. Balkona çıkar makber okurdum, köprü inlerdi. Öyle sert sert bakardın ki ay zor yetişirdim. Baba sen anasına bakıp da kızını yakar adamı.